Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatü selamlar. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 18 Haban 1399, Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 1442 ve miladi takvimle 8 Kasım 2020 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Mehtap Hamene ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ayetullah Hamene'nin Fransız gençlere mektubu üzerine güneşten hüzmeler ve dinleyiciler ile baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. La Paz, Tahran'la ilişkileri geliştirmek istiyor. İran ve Almanya, Afganistan'daki güvensizliklerden endişeli. Biden, Amerika'nın saygınlığını tekrar kazandıracağını belirtirken Trump seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyor. Ermenistan-Rus barış güçlerinin konuşulmasını istedi. Türkiye'de 81 kişi daha COVID-19'dan hayatını kaybetti. Ve Siyonist rejim her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuğu yargılıyor. Şimdi haberler.
Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmede ülkesinin İran ile ilişki düzeyini yükseltmek istediğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Zarif, Arce ile görüşmesinde kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesini tebrik ederek işbirlikleri ve ilişkilerin güçlenmesine vurgu yapıp İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi şekilde Bolivya hükümeti ve halkının yanında olduğunu belirtti. Zarif bu sabah Bolivya Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere Bolivya Meclis Başkanı'nın karşılaması ile La Paz'a ulaştı.
İran İslam Cumhuriyeti ve Küba Dışişleri Bakanları enerji, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin gelişmesine vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile dün bir araya geldi. İki taraf yapılan görüşmede çeşitli siyasi, ekonomik ve uluslararası işbirliği alanlarında ikili ilişkilerini geliştirme yollarını incelediler. Filistin ülkelerine İran ve Küba'nın verdiği destek, iki tarafın enerji, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarda işbirliği, ayrıca Batı Asya ve Latin Amerika ile ilgili konularda iki ülkenin koordinasyon içinde olmaları, Zarif ve Rodriguez arasında yapılan görüşmenin diğer gündemlerini oluşturdu. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Küba ziyaretinde başkent Havana'da iki ilaç ve tıbbi araştırma merkezinde incelemelerde bulunarak COVID-19 gibi çeşitli aşıların üretimi alanında yaşanan ilerlemeler hakkında bilgiler aldı. İran Dışişleri Bakanı Küba üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Cuma günü başkent Havana'ya gitti.
İran İslam Cumhuriyeti ve Almanya Dışişleri Bakanlarının Afganistan özel temsilcileri bu ülkede güvensizliklerin yayılmasından endişeli olduklarını belirttiler. İran Dışişleri Bakanı Afganistan özel temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiryan dün Alman mevkidaşı Markus Putzel ile yaptığı görüşmede Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve bu bölgede işbirliklerinin geliştirme yollarını ele aldılar. İkili Afganistan'da güvensizliğin yayılmasından duydukları endişeleri belirterek bu ülkede müzakere ile siyasi anlaşmaya varma zaruretine vurgu yaptılar. Geçen pazartesi günü silahlı 3 kişi Kabil Üniversitesi'ne bombalı saldırı gerçekleştirmiş ardından açtıkları yaylım ateşiyle 22 üniversite öğrencisini öldürürken en az 40 kişiyi de yaralamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçisi Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinde aldığı yenilgiye işaretle Trump'ın İran'ı teslime mecbur bırakamadığını ve siyasi hayatının İran tarafından bir telefon hasretiyle sona erdiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Hamid Bahidinejad dün akşam Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Sadece nefret saçan adamın siyasi ömrü nihayet sona erdi" yazdı. Bahidinejad, Trump'ın maksimum baskı siyasetine rağmen İran'ı teslime zorlayamadığını da belirtti. Amerika 2020 başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın seçiciler meclisinden sadece 214 oyuna karşı Joe Biden 290 oyla kazanarak Amerika'nın 46. başkanı olmayı başarırken yardımcısı Kamala Harris, Cumhurbaşkanı yardımcısı ilk kadın olarak bu kabinede görev alacak.
Amerika'nın seçilen başkanı zafer konuşmasında tüm dünyaya Amerika'ya duyulan saygıyı tekrar kazandıracağım dedi. Seçiciler Meclisi'nde 290 oy kazanan Demokrat adayı Joe Biden, birinci yardımcısı Bayan Kamala Harris ile birlikte dün akşam Delaware eyaletinde bu konuya değindi. Biden, kendisine duyulan güvene karşı mütevazı olduğunu, başkan olarak tefrika oluşturmayarak birlik arayışında olacağı taahhüdünde bulundu. Amerika yeni başkanı eşinin öğretmen olduğuna işaretle onun halktan biri olarak Beyaz Saray'da olacağını söyledi. Biden ayrıca Kamala Harris'i birinci yardımcısı seçmekten gurur duyduğunu, Amerika'da imkansız diye bir şey olmadığını, zira Harris'in bir göçmen çocuğu olduğunu ifade etti. Seçilen başkan, Amerikan siyahi toplumunun ayağa kalkarak kendilerine destek vermesini asla unutmayacaklarını, tüm halkı temsil edecek bir hükümet olacaklarını söyledi. Biden, Trump'a destek verenlerden birbirlerini dinlemeye ve ilerlemeye davet ederek rakiplere düşman gözüyle bakmamak gerektiğini, hepsinin Amerika vatandaşı olduklarını, yaraları sarma zamanı olduğunu ve seçim yarışının sona erdiğini belirtti. Biden, korona ile mücadele için pazartesi günü bilim adamlarından bir takım seçildiğini ve Beyaz Saray'a girişinden hemen sonra çalışmaya başlayacaklarını söyleyerek koronadan dolayı 240 bin Amerikalının hayatını kaybettiğini belirtti ve vatana aşkla, adalete ilgiyle el ele vererek her şeyi başarabileceklerini, iman ve inancı yaymaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Amerika Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, bu seçimleri hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım ifadesini kullandı. Trump, Associated Press'in verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat aday Joe Biden'in ülkenin yeni başkanı olmaya hak kazanması üzerine Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Gözlemcilerin oy sayım merkezlerine girmesine izin verilmediğini savunan Trump, oy işlemlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek milyonlarca postayla oy bunu talep etmeyen kişilere gönderildiği yorumunda bulundu. Bu arada halen başkanlık görevini sürdüren Amerika Başkanı Trump muhalefetlerinin devamında Biden'in kendisi ve Amerika medyası tarafından zaferinin ilan edilmesi nedeniyle yeni bir şikayet dilekçesi hazırladı. Trump seçim ekibi bu sabah Arizona mahkemesine sunduğu dilekçe ile bu eyalette seçim sonuçları ve iptal edilen oylar hakkında şikayette bulundu. Buna esasen şikayet dilekçesinde eyaletin en kalabalık kentinde sandık merkez yetkililerinin seçim sonuçlarını etkileyecek birçok oyu yanlış yere iptal ettikleri belirtildi. Maricop kenti seçim yetkilileri ve Biden seçim ekibi sözcüsü söz konusu şikayet dilekçesine şimdilik bir tepki göstermedi. Birkaç saat önce CNN, Fox News, CBS, Associated Press ve New York Times gibi Amerika medya kurumları Biden'in seçiciler meclisinden 290 oy kazanarak Amerika başkanı olduğunu ilan ettiler.
Georgia eyaletinden Atlanta sokaklarından yansıyan görüntüler Trump taraftarlarının sıcak silahlarla sokaklara inerek Demokrat adayı Joe Biden'ın zaferine itiraz ettiklerini gösteriyor. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Joe Biden'ın Amerika medya ve haber çevrelerince zaferinin açıklanması ve bizzat kendisinin zaferiyle ilgili yayımladığı bildirisi Trump taraftarlarını öfkelendirdi. Cumhuriyetçilerin yoğunlukta olduğu ancak bu seçimlerde liderliği demokratlara kaptıran Georgia'nın merkezi Atlanta, Arizona'nın Phoenix ve Michigan gibi şehir ve eyaletlerde Trump yanlıları ellerinde pankartlarla sloganlar atarak seçimlerin yenilenmesi talebinde bulundu. Yalan haber, bu iş burada bitmedi, hile yapmayı durdurun gibi sloganlar atan gruplardan bazı kişilerin silahlı olduğu görüldü. CNN, Fox News, CBS, Associated Press ve New York Times gibi Amerika medya kuruluşları Biden'ın seçiciler meclisinde 290 oy almayı başardığını ve böylece Amerika başkanı olduğunu duyurdular.
Amerika başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden zaferinin ilan edilmesine rağmen Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu ve Trump hükümeti sayesinde korsan rejim ile ilişkilerini normalleştiren Fars Körfezi kıyısı bazı Arap ülke liderlerinin Trump'ın yenilgisi hakkındaki sessizliği devam ediyor. İran'ın bildirdiğine göre Siyonist haber çevreleri Netanyahu'nun seçim sonuçlarının resmen açıklanmasını beklediğini, o zamana kadar Biden'in zaferi hakkında her türlü açıklamadan sakındığını belirttiler. Netanyahu'nun sessizliği bazı medya çevrelerinin Biden'in 2015 yılında İran ile varılan ve Siyonist rejim İsrail'in ciddi muhaliflerinden olan Bercam nükleer anlaşmaya geri döneceği tahminleri ve yeni başkanın işgal edilen Filistin topraklarında Siyonist yerleşkelerin inşaatına karşı olması nedeniyle sürdüğü ifade ediliyor. Trump korsan rejimi en fazla hizmette bulunan Amerika başkanları arasında yer alıyor. Bu arada başta Suudi Arabistan olmak üzere Trump yandaşı Arap liderler de başkanın aldığı yenilgi ve Biden'in zaferi karşısında sessiz kalmayı tercih ettiler. Alınan haberlere göre eski başkan Barack Obama'nın siyasetlerini izleyecek olan yeni başkan Biden, Türkiye'de Cemal Khashoggi cinayet dosyasını Suudi vatandaşları tarafından gerçekleşen 11 Eylül saldırıları kovuşturacağı ve insan haklarında Suudi Arabistan'a baskıları artıracağı tahmin ediliyor. Suudi Arabistan'a ilaveten Trump'ın destekleriyle Siyonist rejim ile ilişkilerini alenileştirecek kadar ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Fars Körfezi kıyısı Arap rejimlerde Trump'tan uzak kalarak zor günler yaşayacakları tahmin ediliyor.
Ermenistan Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu ile Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarda ateşkesin sağlanması için Rus barış güçlerinin bölgede konuşlanmasını istedi. İrna'nın bildirdiğine göre Almanya ARD TV kanalına dün demeç veren Nikol Paşinyan, Rusya'nın Güney Kafkasya'da bulunduğu ve bölgeyi yeteri kadar tanıdığına işaretle Erivan'a göre Karabağ münakaşası bölgesinde Rus barış güçlerinin konuşlanmasının çok etkili olabileceğini düşündüğünü söyledi. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov daha önce yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın onayı şartıyla Karabağ çatışma bölgesine barış güçlerini konuşlandırabileceklerini duyurmuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Kahramanmaraş 7. olan il kongresini konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan çatışmasına ilişkin, "Bu sabah Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere yaklaşıyoruz. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbi yar ve yardımcıları olsun. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi topraklarına yeniden kavuşuyorlar," dedi. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda 16 köyü daha kontrol altında aldıklarını duyurdu. Aliyev'in bildirdiğine göre Dağlı Karabağ bölgesinde Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadli ve Hocalı'ya bağlı 16 köyü Ermeni işgalinden kurtararak kontrol altına almayı başardıklarını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu yeni açıklamaları Bakü ve Erivan arasında devam eden çatışmaların durdurması için yürütülen uluslararası çabaların sonuçsuz kaldığı bir ortamda gerçekleşiyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileriyle Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin aklı selim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.
Türkiye'de son 24 saatte 139.675 COVID-19 testi yapıldı. 2.483 kişiye hastalık tanısı konuldu. 81 kişi hayatını kaybetti. Güncel verilere göre son 24 saatte 139.675 COVID-19 testi yapıldı. 2.483 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti. 1.928 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336.221'e yükseldi.
Çin'in ürettiği korona aşısının başarılı olduğu açıklandı. Irina'nın bildirdiğine göre, Çin Sinopharm ilaç firması başkanı Liu Jingzhen dün yaptığı açıklamada bu firma tarafından üretilen korona aşısını kullanan ve yurt dışına çıkan kişilerin hiçbirinin koronavirüse yakalanmadığını duyurdu. Jingzhen şimdiye kadar 100 bin kişinin firmanın ürettiği aşıyla aşılandığını, aralarından 56 bin kişinin ise yurt dışı seyahatlerine çıktığını fakat hiçbirinin hastalanmadığını duyurdu. Bu arada Çin'in doğusunda bulunan Şanghay kentinde aşı uzmanı Tao Linna ise mevcut verilere göre Sinopharm aşısının yakında piyasaya sürüleceğini belirtti.
Dünya Çocukları Koruma Hareketi, Siyonist İsrail Rejimi mahkemelerinin her yıl İsrail Rejimi polisi tarafından insanlık dışı muamelelerle yakalanan 500 ila 700 Filistinli çocuğu yargıladığını duyurdu. Dünya Bülteni'nin bildirdiğine göre Dünya Çocukları Koruma Hareketi her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuğun İsrail rejimi askeri mahkemelerinde yargılandığını açıkladı. İsviçre merkezli Dünya Çocukları Koruma Hareketi'nin Filistin Şubesi Soruşturma Programı Müdürü Ait Ebu Kıtayş, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada İsrail askeri mahkemeleri yıllık 500 ila 700 Filistinli çocuğu yargılıyor dedi. Filistin resmi kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4700 Filistinli bulunuyor.
Pakistan halkı Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslam peygamberine yönelik hakaret karikatürlerinin yayımlanmasının sürmesine ilişkin İslam karşıtı açıklamalarına itiraz için bir kez daha gösteri düzenlediler. El Kudüs El Arabi internet sitesinin haberine göre on binlerce Pakistanlı cumartesi günü Sindh eyaletinin merkezi Karaçi kentinde düzenledikleri gösteride İslam peygamberine yönelik hakaret karikatürlerinin yayımlanmasını kınadılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Zarif'in Küba ziyaretiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Latin Amerika ülkelerine yaptığı ziyaretinin ikinci ayağında Cuma günü Küba'ya gitti. Zarif, Küba'ya gitmeden önce Latin Amerika turuna Çarşamba günü Venezuela'nın başkenti Caracas'tan başladı. Zarif'in Güney Amerika turu Bolivya'yı yaptığı ziyaretle noktalanacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bolivya'da yeni Cumhurbaşkanı Luis Arce'nin tanıtılma ve yemin törenine katılacaktır. Muhammed Cevaz Zarif'in 3 Latin Amerika ülkesini ziyaretinin siyasi, ekonomik ve bilimsel teknolojik işbirlikleri bileşenleri dikkate alınınca birkaç açıdan önem taşıdığı anlaşılır. Latin Amerika ekonomi, siyaset ve kültür alanlarında İran ile dikkat çekici düzeyde ilişkilere sahiptir. Bu doğrultuda İran'ın anti-emperyalist yaklaşıma sahip Küba ve Venezuela gibi ülkeler ile siyasi duruşları yakın sayılır ve ilişkileri de gitgide yoğunlaşmaktadır. Bu husus önemlidir çünkü mevcut koşullarda Amerika'nın tek taraflı baskıcı siyasetleri, uluslararası düzeyde yasaların egemenliğinin zayıflamasına yol açarken, dünya genelinde de barış ve istikrarı tehlikeye atmakla tehdit kaynağı olmuştur. Gerçekte hali hazırda bağımsız ülkeler için işbirliklerinin temelleri sömürgecilik ve mandacılığa dayalı ülkelerden uzak durarak diğer ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek için müstesna bir fırsatı doğmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif bu doğrultuda müzakerelerinde ve de Samuel Robinson Enstitüsü'ndeki konuşmasında da milletlerin çıkarlarının korunması doğrultusunda işbirliklerin artmasına vurgu yaptı. Zarif Perşembe günü Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Caracas'taki görüşmesinde de aynı noktaya değinerek Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun Amerika'nın onu devre dışı bırakma ve devirme kampanyasına karşı gösterdiği direnişi överek Batı'nın hegemonya çağının sona erdiğini söyledi. Latin Amerika meseleleri uzmanı Emir Hüseyin Tafreşi ise İran'ın Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerinin büyümekte olduğuna değinerek bu bağlamdaki değerlendirmesini şöyle sürdürüyor. İran, dış ilişkileri geliştirme ve iletişim kurma bağlamında Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ile sınırlı kalmamak istiyor. Venezuela, Küba ve Bolivya ise uzun zamandır İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkiye sahip olmuştur. Şimdi de durum geçmişe göre çok daha iyidir. İran ise bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Yapılan değerlendirmeler İran'ın bu alanda iyi bir performans çizdiğini gösteriyor. Bu çalışmaların neticesinde petrol ve enerji alanında işbirliklerinin sürdürülür şekilde gelişmesi, küçük ve orta boy sanayide ortak yatırım ve bilim-teknoloji tecrübelerin paylaşılması sağlanmıştır. Bu çerçevede ilaç ve tıbbi faaliyetler alanında da işbirlikleri göz önünde bulundurmuştur. Koronavirüs pandemisinin devam ettiği sırada ise bu alandaki faaliyet ve işbirlikleri büyük bir öneme sahiptir. Yapılan işbirlikler sayesinde bölge ve dünya ülkeleri karlı çıkabilir. Bu doğrultuda İran Dışişleri Bakanı Havana'da gelişmiş bir farmakoloji araştırma merkezi ve genetik ve biyoteknoloji mühendislik merkezinde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Bu ziyaretlerde Küba Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Küba'nın Biyofarma Merkezi Müdürü çeşitli aşıların üretilmesi ve İran'ın Pasteur Enstitüsü ile işbirlikleri hakkında bilgiler aktardılar. Aslında Muhammed Cevaz Zarif'in Latin Amerika'ya yaptığı ziyareti ve müzakerelerinin hedeflerinin İran diplomasisinin aktifliğinin yanı sıra İran'ın dış siyasetinde dünya siyasi coğrafyasında dengeyi korumaktan yana adım attığını göstermek olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması konusu etrafında. Müzik Türkiye milli parası liranın dövize, özellikle de dolar karşısında değer kaybetmesiyle Türkiye ekonomisi düşüşünü sürdürmektedir. Liranın değer kaybetmesinin devamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı. Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre görevden alınan Uysal'ın yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Uysal 6 Temmuz 2019'da Murat Çetin Kaya'nın görevden alınması üzerine başkan yardımcısı iken başkanlığa getirilmişti. Yaklaşık 1,5 yıldan beri Türkiye Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na 2 başkan atadı. Merkez Bankası eski başkanı Murat Çetin Kaya önemli kararlarında ve Merkez Bankası'nın finansal ve parasal siyasetlerini düzenlemesi ve belirlenmesinde uzmanlar, bilim adamları ve piyasanın bilimsel kurallarına ve ilkelerine göre hareket eden üst düzey ekonomik müdürlerden biriydi. Bu yüzden Erdoğan da 1,5 yıl önce yaptığı konuşmasında kendisini söz dinlemediği için görevden aldığını ve faizlerin artmasına karşı olan yeni dostluğuyla bu yola devam edeceğini açıklamıştı. Murat Çetin Kaya'ya göre Türkiye ekonomik sorunlarını çözmesinin en önemli yolu faizlerinin enflasyona orantılı olmasıdır. Fakat Erdoğan'ın faize karşı olduğu için bu konuyu çok büyük siyasi ve parti içi bir soruna dönüştürdü dedi. Görünüşe göre Türkiye Cumhurbaşkanı banka faizini düşürmekle toplumun zayıf ve yoksul kesimin oylarını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönlendirmeyi başarmıştı. Daha önce ise birçok ekonomist ve siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan damadı Berat Albayrak'ı bu yöndeki sorunların başlıca kaynağı olarak gösteriyordu. Gerçekte Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve bir başkasının bu göreve atanması Türkiye'nin ekonomisine ve bankacılık sistemine çare olmayacak ve krizi sonlandırmakta etkili olmayacaktı. Muhalefet kanadı en önemli eleştirilerinden biri de Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası bağımsızlığını tamamen göz ardı ederek kişisel görüşlerini direkt bir şekilde parasal ve finansal siyasetlere karıştırarak müdahalede bulunmasıdır. Aslında böyle bir siyaset ülke ekonomisi ve ekonomik yönetime ciddi ve ölümcül darbeler indiriyor. Ankara hükümetini eleştirenler ayrıca Cumhurbaşkanı ve damadı Berat Albayrak'ın uzmanlar ve danışmanların tavsiyelerine uymayıp deneme yanılma yöntemine esasen ülke ekonomisini idare etmeye çalıştıklarını önemle vurguluyorlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ise Halk TV'deki değerlendirmesinde Türkiye'de enflasyonun artması ve liranın değer kaybetmesi gibi sorunların ve yaşanan ekonomik krizin hükümetin geçen yıllar içerisindeki tedbirsizliği sonucu olduğunu belirtti. Birçok ekonomi uzmanı Türk lirasının değer kaybetmesi, enflasyonun artması ve genel olarak Türkiye ekonomisinin kriz yaşayacağı hususlarındaki tahminleriyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zaten uyarmışlardı. Aslında Ahmet Davutoğlu'nun yanlış ve hatalı siyasetler sonucu yoksulluk ve yolsuzluğun artması hususunda iktidarı uyarması ve Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak seçilmesinin Türkiye ekonomisini yok edebileceğinden söz etmesini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Ekonomi uzmanlarına göre koronavirüs pandemisi, turizm gelirlerinin ve ihracatın azalması, bölgenin farklı noktalarına yapılan operasyonlar ve askeri çatışmalar, cari açığın artması ve banka kredi notlarının düşmesinin bir arada yaşanması, liranın tarihte görülmemiş şekilde değer kaybetmesine yol açmıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah siyasi yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Haban 1399, Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 1442 ve 8 Kasım 2020 Pazar. Dört yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Haban 1355'te İranlı mücadeleci Şeyh Nasrullah Ensari Despot Şah rejiminin güvenlik teşkilatı Savak'ın işkenceleri neticesinde şehit düştü. İran'ın Buinzehra şehrinde dünyaya gelen Hüccetül İslam Şeyh Nasrullah Ensari, havza ilimler alanında tahsil yapmanın yanında siyasi mücadelelerini sürdürüyordu ve Şah rejimine karşı aktif faaliyetlerde bulunuyordu. Hüccetül İslam Şeyh Nasrullah Ensari nihayet Hicri Şemsi 1354'te Savak tarafından tutuklanıp 6 ay işkenceye katlanmasından sonra şehit düştü. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Haban 1376'da önde gelen alim Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Kelbasi İsfahani 92 yaşında vefat etti. İlk eğitimini İsfahan'da bitiren Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Kelbasi İsfahani 17 yaşında Kutsal Necef Eşref'e gitti ve orada önde gelen alimlerden Seyyid Ebul Hasan İsfahani, Azziyahuddin Iraki, Mirza Ali Ağa Şirazi ve Şeyh Muhammed Kazım Şirazi gibi hocalardan dersler aldı. ...438 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 4 yılında Beni Nezir Yahudilerinin Peygamber Efendimiz'e karşı komplocu girişimlerin ardından Müslümanlar onlarla savaşmaya başladı. Medine'nin çevresinde yaşayan 3 Yahudi gruptan olan Beni Nezir, İslam Peygamberi ile yaptıkları anlaşma uyarınca Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlara karşı herhangi bir girişimde bulunmama taahhüdünde bulundular. Beni Nezir'in taraf olduğu anlaşmayı çiğnedikten sonra İslam Peygamberi onlardan Medine çevresini terk etmelerini istedi. Ancak Medine'deki münafıklardan destek sözü alan Beni Nezir, Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmedi. Bu yüzden İslam Peygamberi Müslümanlarla birlikte Beni Nezir'in kurduğu kaleleri birkaç gün içinde muhasara etmeleri neticesinde bulundukları mekandan geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu savaş Beni Nezir gazvesi olarak da adlandırılmıştır. ...706 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 736'da İranlı arif ve alim ve aynı zamanda mücahit Şeyh Halife Mazenderani şehit düştü. ...346 yıl önce böyle bir günde miladi takvimle 8 Kasım 1674 yılında meşhur İngiliz şair John Milton hayata gözlerini yumdu. 1608 yılında Londra'da dünyaya gelen Milton ilk eserini Kederli Ruh ve Mutlu Ruh adı altında yayınladı. ...364 yıl önce bugün 8 Kasım 1656'da İngiliz yıldız bilimcisi Edmund Halley dünyaya geldi. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde Queen Fakültesi'nde eğitim yapan Edmund Halley, gençliğinde yerkürenin güney yarım küresinde Atlas Okyanusu'ndaki yıldızlar konusunda geniş araştırmalarda bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Madenciye 3 formül sözü.
Karar.
İzmir bağışlara el konması önlemi aldı, halkın bakkalı formülü.
Star.
Ağır hasta sayımız artıyor, Bakan Koca'dan kritik uyarı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar, 6 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem için harcanmayan kaynaklar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Devlet zaten vasıtalı vergilerle neredeyse bütün yükü halkın üzerine bindirmiştir. Üstelik Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra yaptığı yatırımlar ve millileştirmelere milli serveti önemli bir düzeye eriştirmiş idi. Dolayısıyla ülkedeki özellikle de deprem tehlikesi altında olan İstanbul'daki konutların depreme dayanıklı hale getirilmesi için yeterli kaynakları vardı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ama Türkiye'yi 18, İstanbul'u 26 yıldır yöneten iktidar halkını depreme karşı korumak için hemen hemen hiçbir ciddi önlem almamış, ülke çapında hiçbir kapsamlı yatırım yapmamıştır. Tam tersine deprem toplanma alanlarını bile yağmalamış, kentsel rant uğruna bütün konut güvenliği önlemlerini görmezden gelmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri nereye harcandığı sorusuna Erdoğan şöyle yanıt vermişti. Önce vekillerle dedik ki biz buraya elimizden gelen desteği verelim. Herhangi bir rakam belirlemiyoruz. Kim ne kadar verecekse milletvekili arkadaşlarımız versinler. Bunlar ise yatıyor kalkıyor, o parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız? Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Deprem vergisi konusunda eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 2003 yılında şöyle demişti. Milleti aldatmanın alemi yok. Vergiyi getirirken bir gerekçe aranmış, deprem vergisi denmiş. Bütçe açığını kapatmak için konulmuş. Bugüne kadar depremzedeye mi gitmiş? Kimse kimseyi kandırmasın. Van depreminden sonra da dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplanan deprem vergilerinin sağlık, eğitim hizmetleri, duble yollar için kullanıldığını açıklamıştı. Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine yazılı olarak sorulan deprem vergileri sorusuna yanıt vermemiş, deprem vergisiyle ilgili bilgiler olmayan bütçe istatistiklerinin bulunduğu internet sitesini adres göstermişti. Aslında deprem için harcanabilecek kaynakların bir bölümü yandaşlara para akıtmak için şehir hastaneleri, yeni havaalanı gibi tartışmalı bazı yatırımlara, üstelik maliyetlerinin bir hayli de üstünde olduğu iddia edilen bedellerle harcanan miktarlardan oluşuyor. Bu nedenle aşağıdaki tabloda deprem vergisi ve ilave gelirlerle birlikte bu gibi harcamaları da gösterelim. 1. Medyadaki bilgilere göre deprem vergisi 35 milyar dolar, bugünkü kur üzerinden 297,5 milyar lira. 2. medyadaki bilgilere göre Cumhuriyet'in kazanımlarını satarak özelleştirmeden topladığı para 70 milyar dolar. Bugünkü kur üzerinden 595 milyar lira. 3. Medyadaki bilgilere göre şehir hastanelerine sarf edilen gelir 3.2 milyar lira. 4. Medyadaki bilgilere göre sadece 5 büyük yandaş şirkete aktarılan gelir 150 milyar dolar. Bugünkü kur üzerinden 1 trilyon 275 milyar lira. 5. Bu iktidar tarafından konulan ilave yeni vergi, harç ve cezalardan elde edilen ilave gelir. Yukarıdaki miktarlara göre pek de büyük olmayan ama halkın belini büken ödemeler. Çok sayıda ve çok dağınık oldukları için hesaplayamadım. Toplam yaklaşık 2 trilyon 170 milyar lira, yaklaşık 255 milyar dolar. Özet olarak iktidarın depreme karşı halkı korumak için harcayabileceği ama başka yerlere harcamayı tercih ettiği kaynakların toplamı herhalde 10 yıllık bir dönemde planlı olarak harcansaydı halkın depreme dayanıklı konutlarda oturmasının sağlanması için yeterli artardı bile.
Kazım Güleç 106 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde hukuksuzluklar artık bitsin başlıklı yazısına yer veriyor. Korona ve deprem gündemlerinin öne çıktığı bir ortamda yargıda cereyan eden bazı önemli gelişmeler arada kaynayıp gidiyor. Oysa toplumun tümünü etkileyen felaket ve musibetlerde bunlara davetiye çıkaran manevi sebeplerin en önemlilerinden biri olarak yargı ve siyaset kaynaklı adaletsizliklerin rolünü sürekli vurgulamaya çalışıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mağduriyetler arttıkça beddualar da çoğalıyor ve mazlumun ahı arşa yükseliyor. Karşılığı da bela ve musibetler oluyor. Yaşadığımız süreçte olanlar bunun yeni bir izahı ve tefsiri. Terörle mücadele iddiasıyla hiç alakasız insanların terör örgütü üyesi veya propagandacısı olmakla suçlanması Gayretullah'a dokunulacak sonuçlar doğuruyor. Bu iftiraya uğrayanlardan biri Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul. Önce 4 ayrı terör örgütüne üye olmakla suçlandı. Sonra bu sayı 2'ye indi. Ardından örgüt üyeliği ithamı tümüyle tedavülden kaldırılıp yerine terör örgütü propagandası suçlaması ikame edildi. 3 sene devam eden yargılama sürecinin 22 ayında hücre ortamında tutuklu kaldı. Bu yetmedi, ailesine yapılmadık eziyet bırakılmadı. Vakıf mensubu arkadaşları da bu yapılanlardan hislerini fazlasıyla aldılar. Peki sonuç? Yargılamanın 9. ve son duruşmasında Kuytul'un beraatine karar verildi. Bu durumda süreç boyunca yapılanların hesabını kim verecek? 3 yıldır güvenlik güçlerini ve yargıyı asılsız ithamlarla meşgul edip bunca mağduriyete yol açanlardan hesap sorulmayacak mı? Sorulması gerekmiyor mu? Kuytul'un beraati hukuk ve adalet adına sevindirici ve ümit verici. Olumlu bir sürpriz oldu. Ama yeni hukuksuzluklarla, yeni mağduriyetlerle yol açan operasyonlar bitmedi.
İsfender Korkmaz, 6 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde tsunamiyi kim yarattı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ekonomi yönetimi de değişti. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıkları olarak yeniden yapılandırıldı. Bunlara bir de Merkez Bankası'nı katmak gerekir. Ekonomi yönetiminin temel altyapısını oluşturan planlama teşkilatı çoktan kaldırıldı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Piyasalarda tsunami yaşanıyor. Yerli ve yabancı sermaye, üretici ve tüketici panik yaşıyor. Normalde ekonomi yönetiminin karar alarak, çıkış programı yaparak hem tsunami'yi hem de paniği önlemesi gerekiyor. Oysa ki Bakan ve Merkez Bankası Başkanı doğrudan ve dolaylı savunma yaparak kura bakmadıklarını söylediler. Bakanın açıklaması kamuoyunun moralini bozdu. Merkez Bankası daha ileri giderek eski reel faizde ısrar etti. Oysa ki Merkez Bankası TL'yi koruması gerekir. Bu nedenle kur sorunu başta Merkez Bankası'nı ilgilendiriyor. Çünkü yasaya göre Merkez Bankası'nın görevi TL'yi korumaktır. Kur artışı TL'nin değer kaybına ve enflasyona neden oluyor. Yani Merkez Bankası yasa ile kendisine verilen görevini yapamıyor. Sonuçta Merkez Bankası'nın olan güven kaybı da bu süreci tetikliyor. Aslında Merkez Bankası kur istikrarı için elindeki miktarları daralttı. En etkili araç döviz rezervlerini tüketti. Şimdi ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası rezerv olmadığı için pes ettik demek yerine kuru gözetmediklerini söylüyorlar. Rezerv dışında kuru frenleyecek faiz oranları ile TL'nin sıkıştırılması kalmıştı. Ancak Merkez Bankası nedenleri muğlak bir karar verdi ve gösterge faizini arttırmadı. Merkez Bankası eğer %10,25 olan gösterge faizini ülke riski olan 5 puanı da üstüne koyarak arttırsaydı Türkiye bu tsunami'ye girmezdi. Demek ki bu tsunami ekonomide kararları kim veya kimler veriyorsa onların yanlış ve pasif tutumları yarattı. Bugünü kaybettik, yarını kurtaralım. Yarını kurtarmanın ilk şartı kur politikasını değiştirmektir. İki model öngörülebilir. Birincisi Çin'in yaptığı ayarlanabilir sabit döviz kuru sistemini uygulamaktır. Bu sistem Çin'e yabancı yatırım sermayesi girişini engellemedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamene'nin Fransız gençlere mektubu.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin Fransız gençlere yazdığı aydınlatıcı mektubu ve bu gençlere sorduğu önemli soruları ele aldığımız sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Ayetullah Hamene Fransız gençlere iki kritik soruyu sordu. Neden Holokast'tan kuşku duymak suçtur? Ve eğer biri bu konuda bir şey yazarsa hapse atılmalıdır. Oysa İslam peygamberine hakaret etmek serbesttir.
Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hakaret içeren çirkin karikatürleri yayımlaması bir süredir dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Müslümanın öfkesini tetiklemiştir. Bu öfke ve infial duygusu özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı Fransız yetkilileri doğrudan veya dolaylı bir şekilde bu ahlaksızlığa ve İslami mukaddesata hakaretlere destek vermesinden sonra daha da tırmandı ve Müslümanlar Fransız ürünlerine boykot kararı almaya başladı.
Aslında İslamofobi projesi bir süredir batılı devletlerin medya üzerinden gündemlerini aldığı bir projedir. Zira bu ilerici ve yüce dinin sağlam ve mantıklı delilleri ve manevi öğretileriyle her insan aklını ve kalbini etkilediğini biliyorlar. Nitekim maddiyatçılıktan, fesat ve beyhudelikten usanan batı dünyasında bu semavi dine yöneliş her geçen gün daha da artıyor. Bu yüzden batılı devlet adamları İslam karşıtlığını körükleyen ve başta ilahi rahmet ve hidayetin simgesi olan İslam peygamberine hakaret olmak üzere Müslümanların mukaddesatına hakaret edenlere destek veriyor.
Öte yandan Müslümanlar sevgili peygamberlerine destek vermek üzere protesto eylemleri düzenlemeleri üzerine bazı İslam ülkelerinin devlet adamları da son ilahi peygambere yapılan hakareti kınayarak Fransa devleti ve yetkililerine gönderdikleri mesajlarında bu tür çirkin karikatürlerin yayımlanmasını engellemelerini istedi. Gerçi bu tutum şimdiye dek defalarca sergilendi ancak pratikte pek fazla etkili olmadı. Zira batılı devlet adamları Müslüman devlet adamlarının bu tür mesajları ve açıklamaları diplomatik ve siyasi düzeyde kaldığını biliyorlar.
Ancak bu konunun bilincinde olan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, bu gibi çirkin ahlaksızlıkların perde arkasında yer alan batılı devlet adamlarını muhatap almıyor ve doğrudan başta gençler olmak üzere batılı insanlarına mesaj gönderiyor ve ancak onları muhatap alıyor. Ayetullah Hameneyi bundan önce Fransa'da tekfirci IŞİD terör örgütünün düzenlediği terör saldırıları ve İslam karşıtlığını tırmandırması üzerine Fransız ve Batılı gençlere hitaben iki önemli ve tarihi mektup yazmıştı.
Ocak 2015'te yayımlanan Ayetullah Hameneyi'nin birinci mektubunda şu ifadeler yer alıyordu. "Ben siz gençleri muhatap alıyorum. Bunun sebebi sizin anne ve babalarınızı göz ardı ettiğim için değil, milletiniz ve ülkenizin geleceğini sizin elinizde gördüğüm için ve ayrıca sizin kalplerinizde hakikat taleplik hissini daha diri ve daha uyanık bulduğum içindir. Yine bu mektupta sizin politikalarınız ve devlet adamlarınızı muhatap almıyorum. Zira onlar bilinçli olarak siyaset yolunu sadakat ve dürüstlük yolundan ayırdıklarına inanıyorum."
Bugün batılı medya organlarının İslami mukaddesata saygısızlığı, ifade özgürlüğü maskesi altında yapılıyor. Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberine hakaret içeren çirkin karikatürleri yayımlaması ve yeniden yayımlama üzerinde ısrarla durması ve Fransa ve diğer bazı ülkelerde yetkililerin bu ahlaksızlığa destek vermesi de ifade özgürlüğü bahanesiyle gerçekleşmiştir. Üstelik Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu çirkin karikatürlerin ifade özgürlüğü çerçevesinde savunulabileceğini ileri sürüyor.
Ancak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi bu son mektubunda iki temelli soruyu gündeme getirerek başta Fransız yetkililer olmak üzere batılı devlet adamlarının iddia ettiği özgürlüğü sorguluyor. Ayetullah Hameneyi Fransız gençlere hitaben şöyle diyor. "Cumhurbaşkanınıza sorun, neden Allah'ın peygamberine hakareti destekliyor ve bunu ifade özgürlüğü sayıyor? Acaba ifade özgürlüğünün anlamı küfür ve hakaret etmek midir? Hem de parlak ve kutsal şahsiyetlere. Acaba bu ahmakça hareket onu cumhurbaşkanları olarak seçen bir milletin şuuruna hakaret değil midir? Bir sonraki soru, neden Holokost hakkında kuşku duymak suçtur ve eğer biri bu konuda bir şey yazarsa hapse girmesi gerekir? Fakat peygambere hakaret etmek serbesttir.
Aslında Ayetullah Hamenei bu soruları sormakla ifade özgürlüğüyle hakaret ve küstahlığın sınırını belirliyor. Özgürlük tüm beşeri toplumların en büyük hedef ve ülkülerinden biridir. Ve milletler bu önemli değeri kazanmak için büyük emek harcamış ve bu uğurda birçok insan canını feda etmiştir. İslam dininde de insanların hürriyetine özel önem verilmiş ve Yüce Allah tarafından kullarına bir hediye olarak telakki edilmiştir. Zira insanoğlu yaşam tarzını, inançlarını seçmekte ve amellerinde hür olan tek mahluktur. Gerçi yaptığı seçimlerin doğru veya yanlışlığının sorumluluğunu da üstlenmesi gerekir.
Batı dünyasında kilisenin orta çağ istibdadı sona erdikten sonra özgürlüğe özel özen gösterildi. Ancak bu özgürlük zamanla asil ve yapıcı anlamından uzaklaşarak zaman zaman fesat ve kötülüğe dönüştü. Örneğin günümüzde Batı dünyasında cinsel açıdan sınırsız özgürlük insanları ahlaki fesat ve çöküşe sürüklemiş ve aile ocağının temellerini iyice sarsmıştır. Yine batılı yaşam tarzının temel sıkıntılarından biri insan kerameti ve şanı, kutsal değerler ve ahlaki faziletlerin hiçe sayılmasıdır. Nitekim alemlerin en mukaddes ve en üstün şahsiyeti olan İslam peygamberine yapılan hakaretler de Batı dünyasında özgürlüğün hedeflerinden iyice sapma yaşandığını gösteriyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de batılı gençlere hitaben mektubunda, Batı'da özgürlük anlayışından mukaddesata saygısızlık ve hakaret gibi durumları hatırlatarak bunu en ahmakça hareket niteledi. Zira bizzat kutsal ve beşeriyetin hizmetinde olan özgürlük, başkalarının mukaddesatına hakaret için kullanılırsa mantıksız ve garezkar bir amele dönüşür. Eğer bir ülkenin devlet adamları özgürlüğün kötüye kullanılmasını engellemek yerine 2 milyar Müslümanın mukaddesatına hakarete propaganda yaparak destek veriyorsa, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin mektubunda belirttiği üzere kendi milletlerinin şuuruna hakaret etmiş sayılır.
Fransız devlet adamlarının kendi halkının şuuruna hakaret etmelerinin sonuçları bazı belli durumlarda özgürlüğü tamamen kısıtladıkları ve bazen de yok saydıkları zaman anlaşılır. Örneğin Fransız Müslüman kızların okullarda başörtüsü kullanmaları yasaklanıyor ve ülke genelinde İslami hicaba karşı sıkı kısıtlamalar uygulanıyor. Yine İslam karşıtlığıyla artık iyice ün yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa nüfusunun %10 kadarını oluşturan Müslümanlara karşı kısıtlamaları ağırlaştırmak için yeni bir yasa tasarısı hazırladı.
Ancak Fransa'da özgürlüğün nedenli siyasi ve ayrımcılığın etkisi altında olduğunu gösteren en önemli konulardan biri, başta Holokost iddiası olmak üzere Siyonist İsrail rejimi ilgilendiren durumlarda ifade özgürlüğüne uygulanan kısıtlamalar ve bazen de yasaklardır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de mektubunda aynı konuyu gündeme getirerek Fransız gençlere soruyor. Neden Holokost'tan kuşku duymak suçtur? Ve eğer biri bu konuda bir şey yazarsa hapse atılmalıdır. Oysa İslam peygamberine hakaret etmek serbesttir.
Bilindiği üzere Siyonistler 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon Yahudi Nazi Almanya tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Siyonistler bu bahaneyle mazlumiyet ayaklarına yatarak kamuoyunu ve devletleri acındırmaya başladılar. Ki bu sürecin sonuçlarından biri Birleşmiş Milletler'in çakma ve gayrimeşru İsrail rejimini tanıması oldu. İşte bu yüzden şimdi Siyonistler bu iddianın doğru veya yanlışlığını aramaya şiddetle karşı çıkıyor. Zira foyaları gün yüzüne çıkmasından korkuyor.
Öte yandan Fransa gibi bazı batılı ülkeler ifade özgürlüğü iddialarına rağmen Holokost hakkında her türlü kuşkuyu gündeme getirmeyi suç sayıyor. Ve bu suç için bazı cezalar da uyguluyor. Örneğin Profesör Roger Garody 1998 yılında yazdığı eserinde Almanya kamplarında insanların yakıldığı fırınların varlığını ve ölen Yahudi sayısını sorguladığı için hapis ve para cezasına çarptırıldı. 8 yıl sonra Garody'nin diğer hemşehrisi Profesör Robert Forison da benzer suçtan dolayı hapis ve para cezasına çarptırıldı. Oysa bu bilim adamları Yahudilerin öldürdüğünü inkar bile etmemişti ve sadece yaptıkları araştırmalara göre Holokost hakkında bazı çelişkilere rastladıklarını belirtmişti.
Günümüzde Holokost'u eleştirme yasa Fransa ve Batı dünyasında ifade özgürlüğüne karşı sergilenen çifte standart tutumun simgesi haline geldiği anlaşılıyor. Gerçi Siyonistlerin etkisi altında bulunan başta Macron olmak üzere Fransız devlet adamları daha da ileri giderek bu batıl inançlarını eleştirmeyi de Yahudi düşmanlığı sayıyor ve bunun içinde bazı cezaları belirledikleri anlaşılıyor. Oysa Yahudilerin büyük bir bölümü Siyonistlerin düşüncelerini kabul etmiyor ve Yahudi inancında bidat sayıyor.
Buna göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi gündeme getirdiği iki stratejik soru ile başta batılı gençler olmak üzere batılı insanların dikkatini onları yönetenlerin ifade özgürlüğünden kendi amaçları doğrultusunda nemalandığına ve aslında bu özgürlüğe inanmadıklarına çekiyor. Zira aksi takdirde Charlie Hebdo gibi sapkın ve ucuz bir dergi Fransız devlet adamlarının destekleri olmadan İslam peygamberine hakaret etme cesaretini bulamazdı. Oysa aynı ülkede Holokost, Siyonizm ve hatta İsrail rejiminin cinayetlerini ve yayılmacı politikalarını eleştirmek yasak ve suç sayılıyor.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Fransız gençlere yazdığı aydınlatıcı mektubu ve bu gençlere sorduğu önemli soruları ele aldığımız sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@sign ws.irib.ir'e olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Berna Kaya isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Ağustos sıcaklarının bastırdığı bir akşamda iş yoğunluğundan, gürültü kirliliğinden, araç seslerinden, ekonomik sorunlardan ve omuzlarındaki yükün ağırlığından bitap düşen insanlar kafede bir araya gelmiş yorgunluklarını atmaya çalışıyorlardı. O akşam insanlar kafelerde bir araya gelip hasbihalleşirken sessizliği yırtan bir erkek sesiyle irkildiler. Az önce nezaketi ve duruşuyla dikkat çeken o adam bir canavara dönüşmüş telefonla yüksek sesle konuşup kendisine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yan taraftaki kadına avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Kadının da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Gerçi fakat adam ağza alınmayacak küfürler savurarak hop oturup hop kalkıyor ortamın atmosferini bütünüyle değiştiriyordu. Neyse ki gençler oraya girip ortamı yatıştırdı. Herkes şaşkındı. Nitekim içeri girerken görüntüsü, giyim kuşamı ve nezaketiyle iyi bir intiba uyandıran o adamın içindeki şiddet eğilimli çocuk ortaya çıkmış ve herkesin yüreğini ağzına getirmişti. İsterseniz bence, devamını siz
evet,
okuyun.
Evet, bence o çocuk değil de insanın içindeki canavar ortaya çıkmıştır. Evet. Neyse, Berna Hanım şöyle devam ediyor. Büyüklerimizin dediği gibi bir insanı tanıyabilmek için onun öfke anında sergilediği tavırlara bakmanız yeterlidir. Öfke anından maske düşer ve kel görünür. Her şey yolundayken insanlarla ilişkilerinde maskeler kullanan kişiler kendilerini olduğundan çok daha şirin gösterir ve olumlu bir intiba bırakmak isterler. Fakat öfke anında kontrolü sağlamak mümkün olmaz ve kişi iç dünyasında taşıdığı şiddet ve nefreti kusmaya ve tehlike saçmaya başlar. O yüzden insanlar hakkında negatif odaklı gözlem yapıp olumsuz çıkarımlarda bulunmak ne kadar yanıltıcı oluyorsa hiç tanımadığınız, bir araya gelip sohbet etmediğiniz, alışveriş yapıp tepkilere şahit olmadığınız insanları kusursuz görmek de bir o kadar yanıltıcı olabilir. Dediğim gibi bir insanı tanıyabilmek için onunla vakit geçirmek, öfke anındaki tavırlarına bakmak ve hakkaniyet konusundaki hassasiyetini dikkate almak gerekir. Hisleriniz sizi yanıltabilir ama gördükleriniz yanıltmaz.
Evet, yani gerçekten yani Mevlana'nın bir şiirinde var. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Gerçekten de insanları yani dış görünüşünden tanıyabilmek mümkün değil bana göre.
Kesinlikle olmaz ama hani bir anlık bir öfke bu kadar tepkiye sebep olacak nasıl bir konu olabilir onu bilmiyorum. Fakat bildiğim şey var, o da bu şu cep telefonları çıktı çıkalı insanlarda artık saygı, ne bileyim özel hayat, özel konular kalmadı. İnsanlar her şeylerini ulu ortada konuşuyorlar. Birisiyle kavga ediyorsam neden herkes buna şahit olması gerekiyor?
Tabii.
Neden herkesin ortasında bunu yapmam gerekiyor? Bilmiyorum ben ne diyeceğimi bilemiyorum
şimdi,
gerçekten.
Öfke patlaması farklı bir şey ama onun da bir seviyesi var. Yani bir zamanlar saygı falan vardı.
Aynen.
Onun da seviyesi var. Toplumda kavga ederlerdi. Herkes de duyardı ama belli bir çerçevede.
Bu kadar
şimdi
da değildi.
Şimdi bu kadar öfkeyle öyle bir şeyler savurmuş ki, küfürle etmiş ki.
Bir lokantada herkesi rahatsız edecek kadar kimsenin hakkı yoktur.
Evet, maalesef böyle şeylere rastlanır. Bu da topluma ayna tutan bir mektup dinleyicimizden.
Evet, Berna Hanım'dan.
Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Leyla Erdenet isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İzmir depreminin ardından medyaya yansıyan bazı rakamlar ister istemez bir takım soruları akla getiriyor. Söz gelimi 2020'de dünyada depremden hayatını kaybeden 168 kişinin 155'i Türkiye'de imiş. Bu rakam aktarıldıktan sonra dünyanın her yerinde fayların ve depremlerin olduğu ancak en çok can kaybının ülkemizde yaşandığına dikkat çekiliyor. Aktarılan bu verilerin ne ölçüde olduğu, doğru olduğunu net olarak bilmiyorum. Ancak İzmir'de yaşanan felaketin ardından millet olarak yüreğimizin yandığı bir noktada muhalefet olsun diye böyle bir haber yapılmış olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Kaldı ki derdim bu rakamlar üzerinden tartışma açmak değil. Çünkü bu sene depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı böyleyken bir başka yıl dünyanın herhangi bir köşesinde yaşanan bir depremde binlerce insan hayatını kaybedebilir. Çünkü depremin önceden tespiti mümkün değil. Ancak depremin nerede ve ne zaman meydana geleceğini bilmiyor olsak da nerelerin deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Bu konuda elde yeterli bilgi vardır. Evet, İzmir'deki yaşanan deprem felaketiyle ilgili bir mektup.
Leyla
maalesef
Hanım.
Orada yani çok bir zor durum yaşanıyor. İnsanlar yani eleştiriler daha çok hükümete, yetkililere doğru. Madem bu kadar depremin yaşandığı
tehlike
bir ülkede,
varsa,
tehlike
niye
de vardır, neden bir türlü önlem alınamıyor?
Bir kentleşme o evet. Bölgelerde izin veriliyor.
Evet.
Bir bak bir yerde de insanlar oturdukları evlerin bakımını Leyla Hanım da öyle devam ediyor. Bakımını yapmaları gerekiyor ama ekonomi açıdan yapamadıkları nedeniyle o evlerde yaşıyorlar ve maalesef böyle korkunç sonuçlar ortaya çıkıyor. Leyla Hanım'ın evet. Mektubuna ben devam edeyim.
Buyurun.
Leyla Hanım şöyle devam ediyor. Bu bakımdan ilk elde yapılması gerekenin deprem bölgelerinde binaların tek tek elden geçirilmesi, sağlamlıklarının tespit edilmesi, ona göre de dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunların deprem olmadan yapılması lazım. Ancak bizde sadece deprem konusunda değil, hayatın her alanında yaşanan acıların ardından harekete geçmek, tedbir almak akla geliyor. Böyle olunca da depremlerde ciddi yıkımlar ve acılar gündeme geliyor. Millet olarak acıları paylaşmak hususunda büyük bir hassasiyetimiz var. Ne var ki bu hassasiyet televizyon karşısında gözyaşı dökmekten öte insanı çaresiz bırakıyor. Leyla Hanım'a duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Tahran Radyosu'nda çalışan herkese ve aziz dinleyicilere Erzurum'dan selamlar ve saygılarımı iletiyorum. Ben Yaşar Atatürk Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum. Sizin radyonuzdan sunulan programları, özellikle haber bülteninizi sıkça takip eden dinleyicilerdenim. Üstelik parstoday.com isimli sitenizden yayınlanan çeşitli dini programları, örneğin Nur'a Giden Yol ve haftalık siyasi programlarınızı da merakla dinler, bazen arkadaşlarıma da dinletirim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sıradaki mektubumuz Ali Şensoy isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Gençlere argüman sunamıyorsanız onlara bina göstermekten, sayı göstermekten, rütbe göstermekten başka ne yapabilirsiniz? Onları felsefeye, tartışmaya, eleştiriye çağıramıyorsanız abartılı iyimserliklere, altı boş umutlara çağırmaktan başka elinizden ne gelir? Gençleri bugünün gerçekleriyle yüzleştiremiyorsanız tarihin zaferleriyle avutmaktan başka elinizde ne kalır? Üstelik gençlere niçin sürekli seçilmişlik duygusu yüklüyorsunuz? Niye öncülükten başka bir şeye razı olmuyorsunuz? Niye herkes bize muhtaçmış gibi davranıyorsunuz? Niye insanların asabiyetlerine sesleniyorsunuz? Evet, Ali Şensoy'dan bir mektup. İsterseniz
evet, ben
siz
devam edeyim lütfen. Ali Bey şöyle devam ediyor. Zengin olabilirsiniz, çok olabilirsiniz, büyük olabilirsiniz ama sakin değilseniz, makul değilseniz, alçak gönüllü değilseniz buradan ilim, irfan, kültür çıkar mı? Tutarsızlıklarınızdan kaygı duymuyorsanız, çelişkilerinizi tartışmaya açmaktan korkuyorsanız, soranı sorgulayanı fitneci diye damgalayıp geçiyorsanız, çevrenizde fanatiklerden, trollerden başka kim kalır? Gerçekten de beyaz dediğiniz tweet'i 3 saat sonra siyah diye değiştirdiğinizde her iki tweet'i de 5000 kişinin beğenmesi sizi telaşlandırmıyor mu? Ürkütmüyor mu? Kaygılandırmıyor mu? Felsefe üretmeyenler, hukuk üretmeyenler, bilgi üretmeyenler dedikodu üretmekten, entrika üretmekten, efsane üretmekten, nefret ve ayrımcılık üretmekten başka ne yapabilir ki? Ali Bey'e teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda İsmail Koç, Murat Rifat ve Musa Çakır isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce, Tahran'la ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. İran, İslam Cumhuriyeti ve Küba Dışişleri Bakanları enerji, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin gelişmesine vurgu yaptılar. İran, İslam Cumhuriyeti ve Almanya Dışişleri Bakanlarının Afganistan özel temsilcileri bu ülkede güvensizliklerin yayılmasından endişeli olduklarını belirttiler. Amerika'nın seçilen başkanı Joe Biden zafer konuşmasında tüm dünyaya Amerika'ya duyulan saygıyı tekrar kazandıracağını belirtirken Trump seçim sonuçlarını mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Amerika başkanlık seçimleri ardından Netanyahu ve Arap müttefiklerin anlamlı sessizliği devam ediyor. Ermenistan-Rus barış güçlerinin bölgeye konuşlanmasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya mevkitaşı Putin ile telefonda görüştü. Türkiye'de son 24 saatte 81 kişi daha COVID-19'dan hayatını kaybetti. Çin'in ürettiği korona aşısının başarılı olduğu açıklandı. Siyonist rejim İsrail her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuğu yargıladığı belirtildi. Ve Pakistan'da Fransa karşıtı gösteriler düzenlendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.